Demir'in tek bildiği İngilizce kelimeyle açtık. Ne güzel oldu programı. Bugünkü konuğumuz sevgili Çağrı Paçin. Evet Çağrı, seni dinliyoruz. Sendeyiz.
Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Çağrı Paçin. Yani aslen Bursalıyım. Bursa doğuma büyümeli diyebilirim. 18 yaşıma kadar Bursa'da kaldıktan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşamımı sürdürmeye devam ettim. En son 31 yaşımda da evliliğe karar vererek artık yerleşik bir hayata geçtim.
Mutlu musun diye sormuyoruz evli insanlar olarak.
Ya işte. Sorunun cevabı sende zaten biliyorsun. Eğitim öğretim hayatı biraz karışık. Uzun dolambaçlı bir yol olduğu için o konuya çok fazla girmek istemiyorum. Onun dışında yani biz de tabii hem ben hem arkadaşlarım hep birlikte dijital alanlarda hizmet veren bir şirketimiz var Antalya'da. Bu şirketin üstünde oyun firmalarına üçüncü parti hizmet veriyoruz. Yani onların ihtiyaçları ya da onların ürünlerini Türkiye'deki kullanıcıların sevebileceği şekilde geliştirmek üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bununla birlikte çeşitli yazılım geliştirme alanlarında da faaliyet gösteriyoruz. Özetle bu diyebilirim.
Şimdi birinci konumuz. Bugün için ayarladım. Laptop kamerasını bantlayan insan. Herhangi bir sıralamamız yok. Aklına gelen elini kaldırıp konuya dahil olabilir. Ne düşünüyorsunuz laptop kamerasını bantlayan insanla? Ben önce girebilir miyim ya? Bu konu için çok heyecanlıyım çünkü.
Hadi bakalım.
Facebook falan olmadığı dönemlerde sevgili eşimle tanıştığımızda kendisi bunu yapıyordu. Hakan Kurt'u buradan ifşa etmek istiyorum. Kendisi bunu...
Sen bittin oğlum.
Ama Hakan da yani Kevin Mitnick ve işte Edward Snowden döneminden gelme bir adam yani. Gayet normal böyle şeyler yapması.
Doğum günü pastanın üstüne bundan sonra bantçı yazdıracağım seni ya ben.
Ya bununla ilgili hikaye anlatayım size gerçek. Ben 2000'lerde hack işleriyle uğraşıyordum. Bir tane işte Trojan yazmıştım o zaman. Trojan şu, Truva atı demek zaten.
Neden böyle bir şey
yani, sorgulama abi, boş ver.
Sorgulanmaz. Yapılabilitesini test etmek için bir ürün ortaya koyuyorsun.
Kameraya bant yapıştırmış bir insan.
Ve o ürünü arkadaşlarında deniyorsun. Şöyle bir tane çok güzel bir JPEG'in içine bir tane program gizledim.
Lan o ara bana da gönderiyordun bir şeyler.
Ya bilmiyorum.
Ya Tari.
Neyse canım, gençtik o zamanlar.
Masa üstünde kayıtlı pornoların kopyası bende var kardeşim.
Ha iyi o zaman.
Bildiysen.
Sıkıntı yok o zaman.
Neyse arkadaşa gönderdim onu falan. Haberi yok tabii. Programı çalıştırdım. Programın özelliği şu, karşı eski webcamlerde kamera ışığı oluyordu ya. Yani webcam aktifken ışığı yanıyordu. Işığını yakmadan webcam'i çalıştırabiliyordum. Neyse bir açtım. Arkadaşın evde de başka bir arkadaşı varmış. Şey, duştan çıkmış yeni arkadaşı falan. Ben de test ediyorum falan.
Ne yapıyorsun? Orada neyi test ediyorsun?
Programı test ediyorum. Ne yapıyorsun?
Ya, duş almış mı?
Yalnızım dedi.
Elini metre falan alıp, mezura alıp ölçmüyorsun.
Yok. Ne yapıyorsun evde falan dedim. Yalnız mısın dedim. Yalnızım ya, canım sıkılıyor falan dedim. Ya dedim hani yalan söyleme. Arkadaki arkadaşına söyle dedim. Bornozu dedim sakın çıkarmasın falan böyle. Küt diye kapandı. O saatten sonra o arkadaşlar da tabii webcam'in bantlanabilir bir şey olduğunu test etmiş oldular. O yüzden bu niye benim başıma gelmesin? Niye sizin başınıza gelmesin? Size buradan sesleniyorum. Ey Türk halkı, webcam'inizi bantlayın.
Yani... ya senin verdiğin sosyal mesaj. Hala mı bantlıyor?
Şu an bantlı değil. Yani bant
birkaç yıl önce yapmıştı ama hatırlıyorum ben, vardı. Vardı şimdi yani, birkaç yıl önce.
Vardı canım için. Tabii. Ya bulduğum zaman bantlarım. Ya benim küçüğüm...
Yani şimdi şöyle, ben misal çok fazla laptop kullanmıyorum. Hı-hı. Ya da işte MacBook falan şey yapmıyorum, taşımıyorum yanımda. Ama işte yıllardır yayın sektöründeyiz. Hani sen de biliyorsun az çok Twitch TV'de, işte YouTube'da, orada burada falan filan. Ben de şey yaparım yani, webcam'i ya da kamerayı bantlamasam da işim bittiği zaman bir terse çeviririm. Bir duvara bakar. Biraz önce de misal dedim
ya. Bir bakar mısın ya?
Ama bu şey yani, bu gayet normal. Çünkü yaşadığımız dönem ve bu işlerin gelişimi tamamen bunlardan çıkan problemlerle kaynaklı yani, nereden baksan aslında. Sizin çok
ben
rahat olmanız
milletin
manyak olmadığı anlamına gelmiyor yani.
Aynen öyle.
Tebrik ederim Mustafa, sen de mi aynısını düşünüyorsun ya?
Ya iyi de webcam diye bir şey kalmadı ki, kim? Herkesin bilgisayarın içinde mi kamera yani? Şurada yukarıda
işte
duruyor.
Webcam'le kastımız o zaten, o kamera.
Evet.
Ya ben söylediğiniz şeyi aslında hayretle dinliyorum. Çünkü tarihimde öyle bir şey yok benim. Kamera bantlama, kameradan izleme, bilmem ne gibi böyle bir bilgi yok burada. Hani az önce dedim ya, Trojan yazdım dedi. Niye yazdın dedim yani. Bir insan bunu neden yapar? O kafada bir adam olduğum için bir insan başka bir kamerasını niye sızar? Evet, yapılmıyor mu? Yapılıyor, okey. Hiç öyle bir algım olmadığı için bu bantlama olayını ne yaşadım ne de böyle yakınımda birinde gördüm. Yani meğer Hakan varmış ama bilmiyorum.
Ya ama mantık olarak
şöyle. Bayağı da yakınındaymış yani.
Trojan'ın kullandığı portla Spotify'ın kullandığı port geçmiş olarak aynı. Yani biz zamanda milletin kamerasını işte açmaya çalışmasaydık şu an sen Spotify ya da YouTube'a biraz daha geç ulaşır vaziyette olacaktın. Öyle düşün.
Ya bunu yani ben Hakan yapmasaydı aslında birileri bunu yapacaktı.
Tabii. Ya teknolojinin geçmesi için, ya web kameralarının korunması için yazılan program olması için bu tarz şeyler oldu. Ondan dolayı yani.
Bantlamalı mıyız peki? Ben
kesinlikle bantlamalıyız. Yani zaten Apple'ın, iPhone'ların, Android'lerin vesaire bununla ilgili bir sürü güncellemesi var yani. Hani her güncellemede bu tarz şeyler ekliyorlar. Yani bir açığı arayan sürekli insanlar var. Ve şöyle düşün, senin iPhone kamerasını Apple kendisi üretmiyor. Gidiyor Çin'de, örnek veriyorum, Qualcomm diye bir şirkette ürettiriyor. Kullanıcılar Qualcomm'un algoritmasını çözüp işte girebiliyorsa bütün iPhone'ların o kamera takılı olan cihazı erişmiş oluyor.
Anladık, evet. Yani lüzumu varmış, dalga geçildiği kadar da saçma bir şey değilmiş.
Abi bilmiyorum yani, benim bilgisayar odamın ortasında 360 görüyor yani neredeyse. Ben şurada neler yapmıyorum Allah bilir. Eğer birisi olur da onu çıkarırsa muhtemelen yüz nakli olup adımı değiştirip ülkede değiştirme potansiyeli.
Ne yapıyorsun yani? Ne yapabilirsin yani? Benim mesela saklamayı o kadar ihtiyaç duyduğum bir şeyim yok yani, ne bileyim. Ne yapıyorsun yani? Niye görseler insanlar kötü olabilirsin ki yani?
Ya şurada beni Doğan amuda kaldırıyor mesela. Onun paylaşılmasına gerek yok. Anladın mı? Ya şurada ya da alıyor, ters çeviriyor, atıyor falan.
Ya da gümüş vibratör setini falan.
Tabii canım, yani ne gerek var bütün şeyleri görsün ki?
Olan var, olmayan var yani.
Hiç yani. Para verip alan var, alamayan var.
Çişme bebekleti falan.
Gerçekten.
Abi geçen gün çişme bebek.
İnanılmaz aydınlattı. Siz belki karşı cins daha bilgilisinizdir bu konuda ama biz böyle birebir böyle bayağı kanlı canlı kadına benzeyen bir şişme bebek görünce. Selemir'le
erkek olsaydım ne
şişme zaman gördünüz?
Alırdın. Canlıda görmedik tabii. HD izledik.
Ha.
Bu etten böyle.
Sen canlı gördün herhalde Çağrı.
Gördüm tabii canım. O.
Ama böyle yani bahsettiğim
kadar. Gençlik dönemlerimizde gayet de vardı yani. Haftalık elden ele ulaştırıyorduk Bursa'daki arkadaşlara.
65 şey 35 bin lira falan böyle şey yapıyorsun ya. İşte esmer esmer tenli olsun, göğüsleri küçük olsun, işte bacağı uzun olsun, poposu daha kalın olsun. Ya bayağı yemek
ha, sentetik bebeklerden gibi. Diyorsunuz, anladım.
Aynen. Abi bayağı robota benziyor, sentetik bebek de değil, çok ağır insan gibi ve
böyle tenini falan da gösterdiler. Bayağı çok derin inceledik yani.
Yapay zekası var. Seni tanıyor. İşte cinsel birleşmedeki performansını arttırıcı şekilde seni tanıyarak ona göre ses çıkartıyor, göz kırpıyor, yüzünün şeklini değiştiriyor falan.
Bu Hakan Kurt'un bunu söylerken ki heyecanı. Yani
seni tanıyor ama bak, seni tanıyor. Görüyor, ama göz kırpıyor.
Bence inanılmaz yani. Bulunma Hint kumaşı, dırdırı yok, sıkıntı yok, tasa yok yani. Anladın mı? Konuşmuyor. Canı sıkıldı. Yapanlar ben. Çok haklı bence yani.
Şimdi Mustafa abi bir eğlendi orada. Doğum yani gününde para biriktirip alalım mı sana Mustafa abi? Sen de.
Bununla ilgili bir paylaşım vardı da. Birebir insan teninde, insan teni dokusunda olan ürettiler.
Aynen. Adam dokunuyor göğüslerine, kalçasına, bildiğin insan eti yani.
Oğlum,
dalgalanma şekli bile.
Kemiği falan var böyle yani. Asıl bomba, şeyleri var.
Asıl bomba bunların Müslüman olanları da üretilecek mi diye yazmış biri altına. Erkekti bu arada. Cansız manken. O şeyi arıyorum şimdi. Ekran görüntüsü almıştım.
Acaba bunun bakire modelini de isterler mi?
O kesin
var. Bence mantıklı yani.
Tabii. Abi robot lan bu.
İnsan bir ister yani, sevdiği robot bakire olsun. Daha önce erkek eli değmemiş olsun.
Yani bilmiyorum.
Ama şey kapsüller var diye biliyorum. İçine monte ediyorlar abi. Kırmızı gıda boyası salıyor. Gerçekten yani. Ve şey
abi, artık 5
teşekkürler Hakan.
Abi gerçekten yazıklar olsun yani.
Bu kadar iğrenç bir şey olabilir mi ya?
Kusacağım artık ya.
Ama bu kadınlar yarın öbür gün bizim iktidarımızı elimizden alır. Veremir, ben sana söyleyeyim.
Gerçekten bunları,
ya. Versiyonlarını yaparlar. O kadar sesi yani, çıkartabilen bir kadın.
Oturup konuşabilen olursa.
Kızım bakımcısını yaptılar. Sofya işte. Robot çıktı televizyonun açıklama yaptı. Yuva kurmak istiyorum diye. Çeyiz istiyorum diye yani. Hiçbir farkı yok.
Ama ya. O robot şeydi ya. Bu iş için üretilen değil de son teknoloji değil miydi o?
Tamam, fark etmez sonuçta. O da bir sene sonra o da sevişmeye
başlayacak. Onu da mı becerecekler ya? Yuh artık evet. Yani.
Bir sene sonra o da sevişmeye.
Yani.
Neyse abla diyen.
Arkadaşlık ayrımına düşerler mi yani böyle işte zengin kocayla evlenmek istiyorum gibi kriterler olur mu? Hadi. Peki madem kocalardan açıldı söz. Zengin kocası olan kadınların çalışma sebebi ne olabilir sizce? Bayağı kadının kocasının bayağı parası var yani.
Yani ben şimdi çevreme baktığımda zengin eşe sahip kadınların birçoğunun çalışıyor görüntüsü altında daha çok saçmalıklarını görüyorum yani nereden baksam.
Peki gerçek anlamda çalışanları düşünsek. Hani dernek toplantısı, bağış yardım kampanyası falan değil de yani.
Yok ya benim bildiğim yok. Ya ben bilmiyorum ya o kadar çok evet muhatap oldum böyle zengin müşteriler tanıdım, onların karılarını tanıdım. İşte bu en son doktorla çalıştığımız dönemde de falan. Yani Mercedes'te öğlen gelip işte Midpoint'te yemeğini yiyip 2 saat yukarıda durup sonra evine gidip havuz kenarında vay şakıt mokasını falan içiyor yani. Ve dernekte müdür bu. Hani dernek başkanı asla çalıştığını görmüyorum. Ve ben hiçbir şekilde zengin erkeklerin eşlerinin belli bir vasfa sahip olduğunu düşünmüyorum. Bunu bazılarını tenzih ederek söylüyorum ama ya benim gördüğüm hiçbir kez sap olamamışlar.
Ben o kadar genelleme yapmayı düşünmüyorum. Buyurun Mustafa gel.
Estağfurullah. Bende çok örneği var bunun bu arada. Bir firmam vardı benim. İnanılmaz derece bir gelirleri var. Şimdi açık açık söyleyemiyorum firmayı. Yani bizim şu an buluştuğumuz süre içerisinde bir 300-400 bin dolar para kazandı onlar. Bu yayına başladığımızdan beri. Öyle bir para hastalığı. Kadın sırf kendi zevkine dair iş kurma adında güzellik merkezi kurdu. 4 katlı bir yer, villa, triplex bir yer. Orada gidip günlük bakımını yaptırıp, işte saçını yıkatıp, fön çektirip, tırnaklarını yaptırıp güya çalışıyor işte. Hani orası onun iş yeri ya. İşte çıkıp alışverişini yapıp white chocolate mocha dediğiniz noktaya gelip olay sonra evine falan dönüyordu. Ki ben onun 2 ayrı iş kolu vardı. Hemen hemen 5 yıl boyunca bütün işlerinin çekimlerini ben yaptım. Biz yaptık daha doğrusu. Şöyle bayağı korumalar eşliğinde zırhlı araçlarla alıyorlardı bizi çekime giderken. Eskortla gidiyorduk biz. Ben fotoğrafçı olarak gidiyordum. Hani siz hayal edin o firmayı. O kadın iş mi yapıyordu? Hayır.
Abi insan neden üretmekten vazgeçer ki? Ben de onu ne bileyim yani insan kendini daha verimli hissediyor, daha güçlü hissediyorsun.
Sen düşüncedesin. Bak sen üretme düşüncesindesin. Çünkü üretme ihtiyacın var ve yapısal olarak buna hakim. Onun üremeye ihtiyacı var. O üremesel çalışıyor kafa. Senin üretkenlikle alakalı, onun üremeyle alakalı.
O yüzden... Bu arada bir gün İstanbul metrosunda, lafını bölüyorum ama bununla ilgili çok ilginç bir şey. Zenginlerin üremesiyle alakalı. Şöyle bir şey duydum. 2 tane genç kız konuşuyorlar. Ya taş atlasın 20-21 yaşlarındalar. Daha fazla yoklardır diye düşünüyorum. Tabii ağzı yayarak konuşuyorlar falan. Birebir böyle metroda şahit olduğum bir şey. Bir erkek çocuğundan bahsediyorlar falan. Zengin muhtemelen. İşte çevresi var arkadaşları. Onlar birlikte görüşüyorlar falan herhalde. Ama kızların durumu anladığım kadarıyla normal. Yani bizler gibi öyle zengin değiller. Şey diyor. En son konuşma bittiğinde şöyle yaptı bir tanesi. Abi ya zenginlerin daha çok üremesi lazım. Daha çok çocuklarının olması lazım yani. Yani bilmiyorum fakirler ölsün o zaman yani. Biz orospu çocuğumuz. Ben anlamadım ki. Yani işte onlar daha çok olacak ki onlara kapı çıkacak gibi bir konuşma seyri.
Yani... Tabii ya, herkes ekmeğinin peşinde işte. Sesim ekmeğine bakıyor yani o ablamız.
Ama yani Mustafa ben şunu düşünüyorum yani benim kenarda işte hiç düşünmeden harcayabileceğim bir para olsa yazmaya devam ederim. Hiç aralıksız yani ve bunu mesai yapmaya devam ederim örnek veriyorum. Çünkü
ama şöyle bir şey var yani yazmaya devam edersin ama o süreçten sonra yazdıklarında ya da yapacağın işlerde seçici olmaya başlarsın. İşte kalbur üstü dediğimiz kıvam var ya yaptığın işlerde daha farklı şeyler aramaya başlarsın. Şu anki belki şu anki olduğun durumdan çıkıp işte dedim ya iş seçmeye başlarsın, müşteri seçmeye başlarsın.
Mutlaka yani ortamında yani
olabilir. Getirdiği rahatlık illa sana bir şeyler şey yapacaktır, katacaktır yani.
Ama şöyle de bir şey var mesela. Ben yazdığım şeyleri kesinlikle kendim ben olduğumu söyleyen işte mesela param olduğunu bilinecek şekilde yayınlamak istemem ya da tanıtmak istemem anladın mı? Hani gerçekten başarı elde edip edemediğini görmek isterim. Bilmiyorum zengin olsam herhalde o nadir zenginlerden biri olur herhalde ben.
Ya ama o zaman işte zaten... ben Fatma diye kitap çıkartırsın. Yani tutup da normal bir roman yazmazsın da Miami'ye özel uçağımla gidip nasıl sabaha kadar düz düştüm isimli bir öykü yazarsın yani anladın mı? Hani kocamın parasını nasıl fıstık gibi eziyorum falan. Yani ya da devam edeceksen bile işine dersin ki ya of ya bu kitabı Sri Lanka'da yazmam lazım. Oraya gidersin dersin ki yani ben
abi burada... neden paranın insan çirkinliği? Çeyni düşünüyorsunuz ki şu anda ben onu
ben çirkinleşirim.
Ben çirkinleşmem yani.
Ben çirkinleşirim.
O 35'imde bahsettiğiniz paralara ulaştım diyelim ki bizim sektörümüzde anlık şeyler bunlar. Kazanabilirsin, iyi paralar kazanabilirsin. Aynen. Yani, tabii çok milyoner olmaktan bahsetmiyorum ama 35'imden sonra hayatımı geçirmek anlamında çok daha rahat bir alana ulaştığım bir para kazandım diyelim. Abi beni bozmaz. Niye bozsun ya? Ben 30'uma 35'ime kadar zaten artık herhalde karakterim oturmuştur yani, anladın mı?
Tamam. İyi de zaten bununla ilgili çok kısa bir deyim var, atasözü var yani, sonradan görme dediğimiz şey yani. Aynen. Sen şimdi ne kadar kendini, tamam ben böyle, ben de şimdi öyle düşünüyorum. Mesela para beni çok bozuyor, tamam mı? Ben o konuda...
Abi niye bozuyor? Ben de bunu anlamıyorum.
Bozuyor abi.
Beni
işte
de çünkü... bozar abi. Beni de bozar. Çünkü ya ben
istediğin rahata varıyorsun. Yani eskiden ulan şey yapıyorsun böyle. Mesela bir şey görüyorsun. Diyorsun ki işte şu kadar para biriktirsem, şu kadar iş yapsam, işte bunu 6 ayda alırım misal kendime. Tamam. Demek var. Ona göre bir hayat planlayıp ona göre bir standart yaşamak var. Ama onun önünden geçerken aa ne güzelmiş lan, gidin de şunu alayım deyip karttan tep çekip yoluna devam etmek var. Evime anladım, gönderin demek var yani, anladın mı?
Bunu almış olmak, bunu alabiliyor olmak, alım gücünün artmış olması neden benim götümü başımı oynatsın ki? Güzel bir şey bu. O zaman giderim. Olmayanların da karnını doyururum falan yani. Hani beni o
tarafa... İşte mesela bunu yaparsın. Aç olan insanlara yardımcı olursun işte. Durumu kötü olan insanlara yardımcı olursun. Bu misal senin benim yapacağımız bir şey ama herkes böyle değil. Yani para bozuyor abi bir şekilde. Ben şimdi çok etrafımda, çok çevremden şahit oldum buna.
Abi ben mesela örnek veriyorum. Sen bozulmadın bence şahsım adına. Tamam ne kadar kazandın hani şey değil ama yani hani bildiğimiz, çok net bildiğimiz bir şey değil ama hani gelirinin arttığını hepimiz biliyoruz. Hani arkadaşımızsın ama bence bozulmadın ya. Aynı adamsın. Ben sana...
Ya o işte şey insanın kendisiyle alakalı bir durum bence ya. Tamamen.
Keyif alabiliyorum ya. Ben mesela Mustafa'yı da bozacağını düşünmüyorum. Bozmadığını da gördüm yani Mustafa'yı da daha doğrusu.
Ya beni bozar abi.
Biraz şey parasız geçirdiğin dönemlerde yaşadığın şeyleri biliyorsun. Ve o bilinçle zaten paraya ulaşmak için hareket halindesin. Ben şey diyorum genelde, ulan atıyorum farazi, tamamıyla atıyorum şu anda. Milli Piyango bileti aldım. Yılbaşı büyük ikramiyesi. Çıktığında yapacağım şey benim. Cevahir Alışveriş Merkezi gibi ondan daha büyük bir yer alıp her katına işte tiyatro, resim, müzik, sinema vesairesi tamamıyla eğitimin verilebileceği bedava bir okul açma düşüncem var. Hmm. Şimdi bak o para beni bozmaz.
Abi, bende... beni de bozmaz ya. Kusura bakmayın, net söyleyebilirim, bozmaz yani.
Bendeki amaç o. Ama o şundan dolayı. Şimdi 20 yaşında ben o paraya ulaşsaydım o para beni bozardı.
Heh, aynen öyle. Yani aslında sonradan görme dediğin şey de şöyle bir şey var ama bak. Tamam sonradan görme oluyorsun 35'ten sonra kazandığında o parayı. Okey, kabul ediyorum çağrı. Ama 35'e kadar da bir birikimin oluyor, anladın mı? Kendine yaptığın bir birikim oluyor yani. Hani doğru yönlendirebildiysen kendini. O kadar da ben hani kalkıp da hiç görgüsüz insanlar değiliz sonuçta, anladın mı? Hani sen bir yere gidip yemeği içmeyi bilmeyen, İşte mezradan, köyden çıkmış bir insan değilsin. Büyükşehir'de büyümüş insan hani. O yüzden çok fazla bilmiyorum. Seni niye bozar ya? Alttan durmadan bozar bozar deyip duruyorsun. Atacağım şimdi seni. At şunu Hakan yayında.
Bizi bozar. O menilli zaten bozulmaya.
Yani ben hani bozar bozar koy koyuna düşüyorum da. Bana şu an 1 milyon gelse. Hakan abi 1 milyon gelse mi? Ne yapardım? Direkt emekli memur kafası, oturduğuma bir satın alırım. Önce bir kendimi garantiye alırım. Anladın mı? Olur da para gider. Ben harcarım, ev hırsız falan ya. Evi alırım.
Sen gerçekten kadarıyla yatırım yapmak gerçekten bu zeka. Bak, o para gider.
Şu an ilk cümleden anladığımız kadarıyla Belemir o parayı kaybetti zaten.
Aynen.
Eğer böyle mesela atıyorum şey de yapabilirim. Bankaya atıp faiziyle de yaşayabilirim. Bilmiyorum gelen para.
Bir şey soracağım. Bu konularda...
Şimdi bak Belemir'in böyle olması normal, tamam mı? Çünkü kızın hayatında çok büyük hayaller kuracağı şey o kadar parası olmamış. Şimdi mesela benim eşim de memur. Sürekli bir şey kafası var onda da. Ya işte ev alalım, bir şey yapalım. Yani ama mesela bana göre...
Taksitle, 10 yıl taksitle ev almak mantıklı mı ya? Allah aşkına.
Bana göre misal... Manyak mısın ya?
Bana göre misal ev almak şu an bu süreçte, hatta son 10 yıllık süreçte yapılabilecek en değersiz yatırımlardan birisi. Aynen. Şunu yapmıyorsan işte ev alayım, işte atıyorum değerlenebilecek bir nokta tespit etmişsindir. Mesela Almanya'da her yer öyle. İşte ev alayım, işte bunu 6 ay sonra sezon başında 100 bin farklı satarım gibi ticari bir niyetin yoksa ev almak çok mantıksız bir yatırım. Çünkü ya, birincisi seni bağlıyor.
Benim bahsettiğim ayda 2000-2500-3000 lira.
Abi, bir dakika bok atıyorsunuz da size soruyorum. Çağrı abi sana 1 milyon gelsin ne yapar?
Zaten var diyormuş, benim arkaya doğru düşüyor.
Yani şöyle yapıyoruz biz.
Var desene, var de ne olur.
Yok. Biz Bitcoin'e yatırıyoruz paramızı, öyle söyleyeyim sana.
Ya
bak, bunu dedin ya, sen şu an benim gözümde gerçekten taptasın ya.
Ben de büyük ihtimalle o para durmaz. Çünkü ben gerçekten paraya ve mala gerçekten bu dünya üzerinde sayılı değer vermeyen ve ne yapacağını bilmeyen insanlardan biriyim, ama ilk yapacağım şeyi söyleyeyim. Ben elinde yemek pişiremeyen anneleri bulup gerçekten onlara çok ciddi gıda yardımları yapardım ve bunu düzenli yapardım. Bu benim için çok önemli
ama
bir şey.
Şöyle düşün. Sadece 1 milyon var. O paranın bir daha sana gelebilirliği de yok. Sadece bir defa gelecek.
O zaman bir defalık da olsa ulaşabileceğim kadar kişiye ulaşırdım. Harcardım o insanlara. İhtiyacı olan insanlara harcardım. Sonrası için de yani yatırım yapmak...
Bence harcamamalısın da sen bilirsin yani.
Evet.
Ben harcardım
bak,
işte
bir kısmını, bak bir kısmı mesela atıyorum bak 50 bin liraya binlerce aile doyurabilirsin, tamam mı? Mesela çok güzel yardımlar da yapabilirsin.
50 bin olur, 100 bin olur, hani şu an bilmiyorum, tahayyül edemiyorum hani bunu, o para gelip harcadıkça insanlara veririm, ama ilk yapacağım iş net bu olurdu. Çünkü çocukların aç kalması, işte bir annenin yemek pişirememesi falan bence dünyadaki en korkunç ve acı şey. Bunu kimse yaşamamalı. Ve bende de bir para varsa, ben böyle bir şey sağlayabiliyorsam, bir ay için bile olsa sağlayabilmek isterim. Geri kalanında yatırım yapmak lazım, ama yatırım yani benim ne? Hiç anladığım bir şey değil. Çünkü ben de memur çocuğuyum, ama herhalde dijital paraya... Bir kısmını dijital paraya ben de yatırmak isterdim. Çünkü hatta geçenlerde Hakan'a söyledim. Çok az bir Ethereum almıştı böyle. Ve o artmış yani. Bunu 3 yıl önce falan hani Ethereum alalım falan şey yapıyorduk.
Peki, ya bana 1 milyon çıksaydı bir kısmıyla önümüzdeki işte 5-6 yıl içinde şu an dağıldı deniyor da dağılmadı. Avrupa Birliği'ne girecek kuzey ülkeleri var. 2-3 tane. İsimlerini tam net hatırlamıyorum ama görüşmeler falan okey. Sadece üyeliklerini konuşuyorlar. İşte şey gibi sınıra yeni sınırlar açmalar falan ya da var olan sınırları inşaatını falan yapıyorlar.
Karadağ değil miydi onlardan biri?
Nasıl?
Karadağ
işte. Şu an Çağatay Karadağ'da. Şirket açtık biz orada birkaç tane.
Aynen değil mi? Karadağ onlardan biri. Aynen.
Oradaki var olan ajanslardan pay alma ya da onları tamamen satın alma, ama tamamen satın alma yoluna gitmem. Genelde tamamını satan şirketler çabuk patlıyor. Yani içeride eski çalışan birinin mutlaka payı olması lazım.
Ev alacağım demeni bekledim.
Hayır. Biraz... Birazıyla da işte Amerikan borsasından birkaç tane Instagram gibi şirkete falan yatırım yapmak. Geri kalanlara da o paralar zaten seni bir şekilde idame ettirir. Türkiye'de işte sosyal sorunların birazına çare bulacak. Ya sosyal girişimlere nakit desteği sağlardım ya da kurabiliyorsam yaratıcı böyle parayı işte insanlara faydalı olabilecek şekle dönüştürecek bir sosyal girişim kurardım.
Mustafa sen ne yaparsın ya?
Yeni kamera alırım falan diyorum.
Ya benim gelmedi. Konumu değiştiriyorum. Açları doyurduktan sonra ilk yapacağım şey bu. Tabii ki senleriz. Ne çekecektik?
Açları doyurduktan sonra da değil. Yani biz ismini vermeyeceğim ama biz bir sinema filmi çektik. 650 bine mal oldu iş. 15 milyon geri dönüşü sağladı.
Abi biliyor, yapacağız biz o işi Mustafa.
Yani bu hayal değil o iş. Doğru projeye iyi yatırım yapıyorsan sinema sektörü en hızlı parayı döndüren sektör. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünün abi. Geliri ne Amerika'nın?
Silah.
Başka?
Petrol, sinema,
ilaç.
Bak ilk üçün içerisinde sinema var. Amerika'da devlet şöyle çalışıyor. Projen var, buna inanıyorsun, çekeceksin. Gel diyor. Ne kadara ihtiyacın var? 30 milyon dolar. Sana 20 milyon dolar diyor. Al 10 milyon dolarını, başla diyor filmi çekmeye. Ben diyor senin filmin karına %25 ortağım. Önce parasını çıkartıyorsun. Zaten ekstra masraf yapmadığın için filmi resmen devlet sana çektiriyor. Senin harcadığın emeğin tamamı aslında devletin kazancına çalışıyor gibi bir şey oluyor. Çok cüzi bir şey de olsa, rakam da olsa. Ama buradaki olay şu, arkada 200 kişi çalışıyor. İstanbul sektörü olarak konuşayım. İstanbul'da yaklaşık 100-120 kişi çalışıyor bir sette. Herkesin birine ekmek götürdüğünü düşün sesim. Yani herkes bir kişiye bile götürse, ki aile ortalama olarak 4 kişiden oluştuğunu varsayalım. Zaten belli bir oranda insana ekmek parası sağlıyorsun. Bak bu sinema sektöründe çalışan insanlar çok yüksek paralar kazanan insanlar değil. Yani bugün 500 lira haftalıkla sette çalışan insan var. Şaka değil bu arada. Gerçekten var. İşte beni istiyorlardı mesela fotoğraf işleri için, reklam işleri için gelir misin sete diye. En son bir yapım şirketi güzel bir dizi için istiyordu beni. Daha doğrusu başrolündeki erkek oyuncu beni istediği için yapım şirketi ulaştı. Dedim haftada 4 bin lira alırım. Biz 750 lira veriyoruz abi. Haftada 750 lira veriyorlar. Ben dedim ki haftada 4 gün gelirim. 4000 lira alırım. Sadece belirli saatlerde gelir 2-3 saat çeker ve dönerim. Benim bütün günümü kapatamazsınız dedim. Ekstra gün isterseniz ekstra 1000 lira daha yazardı şirketler. Gerçekten 750 liraya 500 liraya insan çalıştırıyor aslında.
Evet, insanların çalışma şartları zor diye boş yere basmaz bağırmıyorlar sette çalışan insanların yani.
Ve ben hani birilerine faydalı olacaksam ekonomik anlamda senin söylediğin şeye dair söylüyorum bunu bu arada. Bizim sektör içerisinde hem sanata hizmet eden hem de paraya ihtiyacı olan aileler var. Ve hem onları bir kapı açmış olurum hem de elimdeki parayı buraya yatırıp daha da çoğalmasını sağlar. Bunu nasıl yapacaksın diye soruyorsanız zaten yıllarca birçok yapım şirketinin supervisor'ını yaptım. Yani adamlar projeleri eline proje geldiğinde bundan olur mu diye benim görüşümü alıyorlardı. Ben bunlarla ilgili raporlama yapıyordum adamlara. Bundan şu olur. Biz ise işte rating şu skalada kalır. ABD şu, prime time'da şu vesairesinde şu diye hepsinin raporlamalarını yapıyorduk. O yüzden bugün yapılabilecek bir işte Türkiye genelinde ne kadar insana ulaşabileceğimi ya da ne kadar insana bunu izlettirebileceğim 3 aşağı 5 yukarı kestiriyorum.
Evet, ben senin bu yorumundan sonra ben kesinlikle fikrimi değiştirdim. Sana %100 katılıyorum.
Ama çok çabuk etkileniyorsun. Bir Bitcoin'e etkileniyorum. Bir sim sektörü etkileniyorum.
Bitcoin'e etkilenmiyorum.
Bir profilin olsun lan biraz. Etkilenme kızım bu kadar her şeyden.
Yani bizim bu aslında şu an konuşma şeyi Mustafa'dan etkilenmek değil. Biz zaten uzun süredir Mustafa'yla bunun planlamalarını ve çalışmalarını yaptığımız için ben onu unuttum. O gelmedi benim evet. Bir anda aklıma. Mustafa söyleyince o yüzden hemen şey yaptım. Alevlendim yani.
Sesimin yazdığı hikaye var. Yani senaryo denemesi gibi diyeyim ona ben. O hikaye üzerine çalışıyorum şu anda ben. Yani sesim yazdıkça bana atıyor. Biraz geç de olsa atıyor ama.
Kardeş ne
şeyle peki tür olarak ne?
Sürpriz.
Sürpriz türlü.
Türünde sürprizim olur.
Ama konulu yani sonuçta değil mi Mustafa?
Neyse tamam hadi konumuza geri dönelim.
Evet. Acun Ilıcalı bu kaydı izliyorsa ne söylemek isterdiniz?
Acun abi sana bir fark yapacağım. Almanya'dan geliyorum.
Çok yaratıcıydı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Belemir 3 hayırla uğurluyoruz.
Yani
şaka mı kabar?
O kadar televizyon kanalın falan var. Hani Şeyma'yı mı bulabildin? Yani bu mu maksimum ulaşabildiğin insan?
Ama niye bir ara Adriana Lima'yla da birlikteydi sonuçta?
Aynı düşüncedeyim Hakan biliyor musun? Bir de abi bu Şeyma'yı ben Acun'dan dolayı duydum. Acun'a kadar Şeyma diye birini bilmiyordum ben.
O yarattı çünkü.
Arkadaşlar zaten Şeyma diye bir birey yoktu ki yani. Hani aynen. Şeyma
karakter.
Onun şeylerinden çıkan karakter yani şey gibi düşün işte.
Benim yazdığım senaryoda karakter yaratmam gibi bir şey işte.
Bir ara başrol gibi bir şeydi. Sonradan bastırıldı işte yani.
Ne yapar bu Şeyma?
Gezer, para yer.
Acayip yer hem de.
Bak cayır cayır ya. Balya balya yakar o paraları sınır anladın mı?
Evet Çağrı sen ne söylemek istersin Acun Ilıcalı'ya izliyorsan?
Yani ben Acun çok vizyonlu bir adam ve şanslı bir adam bence.
Aynen.
Yani izindeyiz ne diyelim başka diyecek bir şey yok. Acun çünkü şey tam böyle her şeyi kıvamında yapan ve çok doğru adımlar atan bir insan.
Proje adamı benim abi bakışımdan. Yani.
Adamın çünkü bak şimdi siyasi ilişkileri de çok iyi. Şu anki olan hükümetle mesela geçen burada işte üniversiteye geldiler. Şeyle beraber geldi. Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber geldi yani. Elense geldiler. Çok yakın arkadaşlar belli. İşte açıklamalar yapıyor falan filan. Çok acayip zeki bir adam bence Acun ya. Severek takip ettiğimiz bir insan her açıdan yaptığı evet, yatırımlar olsun.
O aynen. Kadar yani parayı bulduğun zaman da Şeyma gibi birini bulma inşallah.
Acun abi.
Abi niye ne alakası var ki yani Şeyma çirkin bir kadın değil ki. Tamam salak olabilir ama çirkin zaten erkekler rahat yönetilebilecekleri ve salak kadınları sever genellikle yani.
O parayı bence
gerçekçi ol bakalım biraz. Herkes gerçekçi olsun. Hiçbirimiz salak kadın istemez.
Hayır abi Acun'un tercihi bu.
Yani çok yani. paranız olsa salak bir kadın istersiniz kabul ediyorum.
Ki ben Acun'un Şeyma'yla evlenmesinin tek sebebim de çocuk olduğunu düşünüyorum. Başka bir sebep yoktu.
Tabii canım.
Ve yani. bunun ana tek sebebi Acun'un siyasi olarak şeylerle ben şu an işte bakanlarla, hükümetle yakın olması ve yaptığı durumun o durumun
ne kim bu be?
Şeyma Subaşı oğlum dedi ya Şeyma Subaşı'nı gömmeyin çok güzel kızdı diye. Acun'la tanışmadan önce Acun'la tanıştıktan sonra zaten biliyorum. O parayı ben boyumu 50 santim uzatırım ben.
Peki para aşkı satın alabilir mi gençler? Gerçekçi cevap verin. Yalan cevap istemiyorum. Yalan cevap vereni atarım yayından. Attırırım yayından. Para aşkı satın alabilir mi? Bence alamaz. Net ben fikrimi baştan söyleyeyim de. Benim için asla bir katılıyor çünkü maalesef.
Çok sanmıyorum aşk konusunda ama Para insan satın aldırır. Aşk aldırmaz.
Aynen, sana katılıyorum Mustafa abi.
Satın almak değil de şöyle düşünüyorum. Para karşıdaki insana güç, hayır. Güç, kuvvet ve şey sağladığı için böyle bir... Yani rahat yaşama imkanı sunabiliyorsun ya etrafında olan insanlara. İşte mesela yeni birisiyle tanıştın. İşte bu Green'in 50 tonu mevzusu mesela, anladın mı? Yani kadın çalışıyor, eve geliyor. Abi şeyi hiç göstermiyorsunuz. Yani bu kadın evde yemek yapmıyor. Çamaşır yıkamıyor, bulaşık yıkamıyor. E tabii gelir kocasıyla ilgilenir. Omzunu okşar, efendim saçını okşar. Yani biz de düşünüyoruz ki şu kaba etimiz bir yer görsün, ayağımızı uzatalım, iki bir şey izleyelim, bir kahvemizi içelim falan diyoruz. Hani bizim derdimiz o. E, öteki kadının öyle bir derdi yok yani. Dolayısıyla şu olabilir, evet. Hani para gibi bir sorun, sıkıntı ortadan kalktığı zaman, parayla ilgili sıkıntılar ve sorunlar da ortadan kalktığı için insanlar birbirlerine maalesef çok üzücü de olsa daha güzel davranabilirler. Çünkü maddi sıkıntı dediğin şey manevi yorgunluğu getiriyor. Ama aynen, direkt parası var diye de gidip birine aşık olmak, böyle bir seçicilik bence doğru değil.
Ben şey yapıyorum. Gece kulüplerine gidiyor, eğleniyor yeni nesil. Ama çılgınlar gibi loca kapatıyorlar, şampanyalar, bilmem neler. Ulan bir günde sponsorunuzu etiketleyin dedim. Anladın mı?
Doğru.
Ona herkesi etiketlemiş. Mekan etiketli, arkadaşı etiketli, bilmem ne. Ama sponsoru yok orada. O onu etiketlemiyor. Onu da etiketleyin. Günah adama. Para yağdırıyor sana adam. O da orada. İşte o para aşkı satın almıyor ama o kızı satın alıyor o para. Demek istediğim buydu benim.
Buna bu dönemde direnmek çok zor bir şey ama.
Yani şimdi ben oradaki incelik şöyle bence. Aşk farklı bir kavram. Çünkü herkesin aşk anlayışı farklıdır. Kimisi aşkta şey sadistik sever, sürekli hır gürültü sever, kavga sever. Şiddetli bir insandır çünkü. İşte kimisi daha soft sever yaşadığı her şeyi. Ama burada paranın satın alabildiği nokta aslında sağlık dışında her şeyi parayla satın alabilirsiniz noktası. Çünkü şimdi bugün misal dediğin gibi para düşünme derdin olmadığında, işte uyandın, işte ne yapsak ya bugün, hadi şey yapalım, vizeye başvuralım da haftaya işte Paris'e gidelim diyebildiğinde, ya da işte uçağa atlayıp bireye çok rahat bir şekilde hareket edebildiğinde, aslında zaten güzel bir ilişkiyi satın almış oluyorsun. Çünkü doğru, insanları ilişkilerde sınayan ve test eden şeyler zaten sadece zorluklardır. İşte yaşadığın maddi zorluklar, maddi zorlukların getirdiği işte o gerilimli hayat türü. Çünkü kalkıyorsun sabah, ulan İşte elektriğimi ödeyeceğim. En kötü elektrik faturası şu an 300 liradan aşağıya gelmiyor yani.
Öyle.
İşte elektriğimi ödeyeceğim. İşte telefon faturaları var. Ulan internet işte yükseltmen gerekiyor. Olmuş paketler 150-200 lira. Zaten toplama vurduğunda faturaların bile senin aslında aylık en azından 1000 lira 1500 lira gibi bir şeye geliyor. Ve bunları düşünmek zorunda kalıyorsun. Çünkü zaten kazandığın para belli. Ama sen bunları düşünmeyip işte kahvaltıyı havuz başında mı yapalım? Yoksa işte çatıya çıkalım, göl manzaralısı yerde mi yapalım diye düşünmeye başladığında doğal olarak mutlu bir ilişki ki satın almış oluyorsun sen zaten.
Kafa boşalıyor şey, işte yani. Birbirine olan ilgi, birbirine ilgi göstermeye başlıyorsun. Enerjini birbirine aktarıyorsun. Faturayı iyi düşünmeye değil.
Yani öyle işte. Yani aşk değişik bir kavram. Yani şey değil. Bir MacBook değil. Yani MacBook'u satın alıp almamak üzerine konuşmuyoruz. O yüzden aşk üzerine bir şey diyemezsin ama aşkın gerektirdiği etkenleri satın alabiliyorsun parayla bence.
Doğru.
Teşekkürler.
Hakan Kurt ve Belemir.
O zaman Çağrı'nın söylediği şeyden şu da çıkıyor. Tamamıyla erkek kadın ilişkisi olarak söyleyeceğim. Bir erkek beğendiği bir kadının bütün ihtiyaçlarını giderdiğinde o kadının aşkını satın alabilir gibi bir şey çıkıyor ortaya.
Ya istemeden de olsa bu olabiliyor işte ama mesela sıfırdan tanışıyorlarsa ve gerçekten niyet, iki tarafın da niyetini söylüyorum mesela, bu değil. Adam parasıyla satın almak istemiyor. Kadın parayla satın alınmak istemiyor. Gerçekten ikisi de mutluluğu arıyorlar. Örnek veriyorum. Mutlu bir ilişki, aşk dolu bir ilişki arıyorlar. Ama mevcut şartlar var ortada. Adamda para var. Anladın mı? Ve kadını ya bu tam tersi de olabilir. Kadında para var diyeceğim ama hani ataerkil bir düzende yaşadığımız için genelde hoş görünmüyor bu.
Merhaba.
Yani işte yani hani adamda para var diyelim, örnek veriyorum. Kadının bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ona güzel davranabiliyor. İşte yani yorulmamasını sağlıyor şu an, örnek veriyorum. İşte yıpranmamasını sağlıyor. Bunların hepsini parayla takas ediyor. E dolayısıyla bu kadının bütün enerji ve ilgisi adama kalıyor. Ve dediği gibi Çağrı'nın aslında enerjiyi birbirlerine harcıyorlar.
Yani dolaylı yani işte, değil mi? Aşkı satın almış oluyor o zaman.
Evet, yani işte etkenleri satın alıyorsun çevresindeki. Aşk da onun içine girer mi girmez mi? Size kalmış artık yani.
Ya onun mantığı şu aslında yani, örnek veriyorum. Bakıcılar tuttun. Yemeği kadın yapmıyor, başkaları yapıyor. Çağrı'nın bahsettiği gibi hafta sonu İstiklal'de Arapların arasında değil de gittin işte Şanzelize'de bir kahve içtin, döndün falan filan. Şimdi kolaylaştırdığın zaman parayla aşkı zor şeyleri test ederek değil de gerçekten bir şiir gibi yaşayacak vaktini daha fazla bırakıyorsun. Ve ona göre de tüm zemin soft olduğu için onu o şekilde yaşıyorsun. Yani aşkı değil de aşkı yaşayacak ortamı satın almış oluyorsun aslında.
Ama bir de şu da var mesela, böyle bir ilişki yaşıyorsun, tamam mı? Bu şartlar altında tanıştın. Mesela şunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Yani
paran
bu adam parasız kaldığında kadın ona nasıl davranacak? Ya da adam çirkinleşecek mi? Kadını belki istemeyecek.
Ya işte o işte yeni nesil aşklarda öyle bir problem var. Evet. Mesela biz işte hanımla tanıştığımızda benim öyle çok param, şampulum yoktu yani. Hani o dönemi de gördük. İşte düğünü yaparken de işte çok sıkıştık. Hatta memur, ben baktım yetişemiyorum artık bazı şeylere. Gitti gizli gizli kredi çekti. Bana verdi falan filan. İşte ama şartlar sonradan iyileşti. İyileşmeye başlayınca daha rahat ettik. Bu ilişkimizi etkiledi mi? Tabii etkiledi yani. Bir şeyleri düşünmüyorsun. İşte yormak zorunda kalmıyorsun kendini bazı şeyler için. Bu bahsettiğimiz şeyleri de yaptık. Yani bilmiyorum tabii ne kadar anlatmak doğru böyle şeyleri de. O yüzden etkili bir şey ya, bence para ilişkileri.
Sizin ilginiz olmuştu hani bunu. Dert etmediniz aslında.
Ya tabii canım.
Peki
dert
belemişsen senin için nasıl?
Yani tenzih edeyim ya. Böyle 18 ile 25-26 yaş arasının %50'sini belki etkileyebilir bu dediğiniz faktörler. Ama beni ilk başta etkilememişti. Sonradan etkilenmeye başladım. Ya daha doğrusu taktikleri falan ne bileyim yani ben. Bir de benim zenginlere karşı aşırı bir gıcıklığım vardı.
Ha, ben onu diyeceğim ya. Bak ben de öyleyim mesela. Ben hususi... Mesela yaşım küçükken de hani yani birisiyle tanışacağım zaman ya da etrafımda böyle biri yani zenginlere karşı benim de bir antipatim var nedense. Bana şey gibi geliyor bu arada, zengin erkekleri gördüğümde büyük ihtimalle itilmemin sebebi şu. Onlarda hep bir şu algı var ya hani biraz önce konuştuğumuz aslında, yani benim param var ve bütün kızlar bana bakar. Hani böyle daha kötü davranasım geliyor onlara, anladın mı? Çünkü öyle bir şey yok yani.
Bulup böyle yeryüzünden delet.
Yani onun, tek, delet. Onun tek sebebi Kenan Evren dönemi sonrası tüm Türk filmlerinin onaylı olması. Yani bir 5 sene falan, 4-5 sene yanlış hatırlamıyorsam hiç Türk filmi yok. Onaylanmadığı için. Mustafa daha iyi bilir. Onaylanan filmlerde daha Amerikan emperyalizmini birazcık anlatan ve Türkiye'deki konular geçiyorsa da zenginleri kötüleyen. Çünkü şey gibi yani, zenginler şerefsizdir. Sizden çaldıklarıyla çocuklarını yurt dışında okutuyorlar falan şeyi pompalandığı için ve sen onları sadece ve sadece televizyonda onları izlediğin için bu sende artık şey kültürel dezenformasyon sağladı yani. İstenen buydu zaten ve oldu. Hepiniz zenginlerden
nefret. Filmler de mesela birlikte yani benim beraberimle büyüdüğüm diziler filmlerde de işte hep ya mesela Yeşilçam'da da var işte zengin kız fakir şey zengin olan fakir kız bilmem ne yani. İşte parası olanak. Yani o pompalanan şey var ya aslında hani. Hani parası olanak.
Ama ya zaten bunun bir yapılış amacı var zaten. Şimdi yani işte televizyon ekranlarında evet biz daha farklı şeyler görmek istiyoruz. Ama şimdi insanlara her ne kadar yani ne kadar gerçekleri göstermeye başlarsan televizyonda, toplum millet ne kadar koyun olursa olsun bin taneden bir tanesi uyansa bu bir katkıdır. Zaten işte medya işte bu sistemin getirdiği şeyler bunu istemiyorlar yani. Zaten adam mesela hayatında yeterince acı çekiyor, yeterince problemi var. Bütün oturup bir şey de işte yani gerçekliklere dair bir şey izlemek istemiyor mesela. Benim en sevdiğim diziler arasında Aşk-ı Memnu var abi mesela. Şahane bir yapım bence.
Peki ben bir soru sorayım. Kenan Evren döneminde neden porno sektörü patladı sinemada?
Çünkü abi sinema sektöründe hiçbir film onaylanmadığı için ve hani Arzu film vesaire gibi şeyler işte sadece belli zaten Münir Özkul, Kemal Sunal vesaire bunları oynatabiliyor. Geri kalan yeni oyuncuları çıkartamıyor ve onaylamıyorlar zaten. Bu taş mı yiyelim? Yani Aydemir Akbaş'ın erotik filmlerde oynadığı bir ülkede yaşıyoruz ya. Hani o kadar oyuncu yok. İsmi...
O şey bak. Sikin birbirinizi göte para vermeyin. Yiyin birbirinize ete para vermeyin dönemi.
Aynen öyle. Ve o filmlerin çoğunda da hep şeydir yani. Adam zengindir. Güzel kızları tavlar götürür. Güzel kızları iyi yedirir içirir falan. Yine zenginleri övme. Ama şey tabii halkın gözünde de şey lan bizim Ayşe'ye bak anladın mı? Bir de bu kızlara bak. Bu kızları hep zengin erkekler işte birlikte olabiliyor. Gönlünü alabiliyor. Param olsa ben de öyle olurdu mu? Aşıladılar. Her filmlerde.
Tabii şey vardı ya bir dönem yani. Araban iyiyse sana hani ama bu Amerikan filmlerinde çok pompalandı zaten. Yani altında son model bir araba varsa o kız sana bakar, arabana biner falan diye.
Bir de zaten o Amerikan rüyası denilen şey öyle bir şey zaten aslında
evet,
yani.
Aynen. Evet. Aynen. sosyal deney de yapmışlar ya böyle. Adamın biri altına arabayı alıyor. Çok işte lüks bir araba sonmadan.
Yeşil
işte
Ferrari yoldan, mi diyor?
Sanki galiba hatırlamıyorum ama yoldan gidiyor. İşte Amerika'da bir yol yani bir cadde. Gidiyor oradan. Sokaktaki kızlara laf atıyor. Yani 10 kızdan 8'i 9'u belki biniyor yani arabaya.
Biner abi, niye binmesin yani?
Abi ben binmem yani, anladın mı? Mesela benim ilk aklıma şu gelir. Böbreğimi mi çalacak? Sapık mı? Manyak mı? Bana ne altındaki arabada?
Bu işte sen korku impaktörlüğünde yani ben... yaşadığın için yani.
Bugün de zengin parası yeterimiz yorduğumuza göre konuyu değiştirmek istiyorum. Son konumuza gelmek istiyorum. Bayağı yorduk çünkü gel. Zengin parasıyla.
Ben araya bir konu sokayım mı? Canlandırmak adına.
Sok.
Başınıza gelen en komik korsan film olayı. Bir tane örnekle başlayayım mı?
Lütfen, ben anlamadım çünkü.
Mesela örnek veriyorum. Matrix 3 ama... diyelim. Matrix 3 diye alıyorsun abi. Eve gidiyorsun falan, bir takıyorsun. Matrix 1. Anladın mı? Başka bir film. Ya da şöyle diyeyim. Ben VCD dükkanında çalıştım 2 sene falan. Şöyle bir ibnelik yapıyorduk mesela. Abi Matrix 3'ü alıyorsun. Değil mi? Son 10 dakikasını, şimdi onların filmlerin süreleri sürekli değişiyor ya. Abi CD'ye sığmıyor. Yani diyelim ki tek CD sığmıyor. Ne yapacaksın? Son 10 dakikasını kaydetmiyorduk. Filmi takıyorsun ailenle, izliyorsun abi. Son böyle en coşan sahnede falan tak diye bitiyor CD. Ertesi gün gidiyorsun, diyorsun ya, geliyor adam, diyorsun ki abi yani bize gelen bu, mecburen orijinalini alıyor. Orijinalini daha fazla satıyorsun falan gibi.
Bununla ilgili çok ciddi şeyler anlatabilirim. Üniversitede ilk sınıftayken benim Biram diye bir ev arkadaşım vardı. Birkaç ay onunla yaşadım ben Bornova'da. Bulgaristan göçmeniydi ve o zaman VCD yok. CD satıyoruz. Hayır, sadece müzik CD'si var. Bulgaristan'dan gelen müzik CD'leri satıyoruz. VCD olayı çıktı. Biz Alsancak'a giderken Konak Belediye Başkanı'nın evi vardı. Konak Belediye Başkanı'nın evinin önünde CD satıyormuşuz biz. Bir gün zabıta, korsan CD satıyoruz. Bak, Türkiye'de korsan CD diye bir şey yok. Öyle bir algı yok. Yanımıza zabıta falan geldi böyle. Yani önce sivil bir adam geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. Müzik CD'si abi. Müzik CD'si satıyoruz. Öğrenciyiz falan dedik. Kaça satıyorsunuz dedi. İşte 1 milyona satıyoruz. Neyse artık. Tam rakamını hatırlamıyorum. Ama o civarda bir şeydi. Dedi karışmıyorlar mı size dedi. Bak burada dedi hep zenginler oturuyor dedi. Bilmem ne müdürleri var falan dedi. Dedim vallahi kimse bir şey söylemedi. Hani biz bir haftadır buradayız. Bir haftadır mı satıyorsunuz dedi. Bir de dökülüyoruz biz. Adam sivil ya. Ama arkamıza döndük. 4 tane zabıta geldi. Dedi ne satıyorsunuz siz burada? Ya bu yasak değil mi falan diye. İçeriden
size ne lazım deseydi.
Konak Belediye Başkanı çıktı içeride. Adam, ulan bir yerden tanıyorum bu adamı diyorum ben. Ama nereden? Sonra dedi ki neden bunu yapıyorsunuz dedi adam, Belediye Başkanı. Dedim ki ya öğrenciyiz ve para kazanmamız lazım. Bu yasak değil mi dedi. Hani bak vergisi yok, algısı yok, bir şey yok. Öyle bir olgu bile yok bizde. Bak korsan CD satıyoruz ve bu işin daha adı bile yok. Korsan CD satışı diye.
Oo, sektörü açmışsınız.
Baya baya İzmir'de ilk korsan CD satan benim ev arkadaşım. Sonra VCD çıktı. O senin bahsettiğin şeyler. Onların kralını yaptık. Biz böyle kat kat şeyler, yazıcılar, driverlar habire CD basıp CD satıyorduk.
Sonra Netflix çıktı, mertlik bozuldu.
Ama bir şey diyeyim mi? Biz bir ay CD satıyorduk, 2 yıllık ev kiramızı falan çıkartıyorduk.
Oha.
Tabii çok...
Evet, o işte çok para vardı.
Abi şöyle düşün. Yok yani, anladın mı? Ve insanlar bulamıyor, CD bulamıyor. VCD diye bir şey çıkmış. Takıyorsun, film izleyebiliyorsun. Sarmıyor. İşte kaset değil, direkt gayet cam gibi görüntü, o zamanki teknolojiyle böyle.
Şimdi yüzüne bakmazsın ama.
Tabii canım. Çok iyi paraydı.
Taş çatlasa 240p.
Sinema okuyorum ve sinema filmi satıyorum korsan. Bir de böyle bir handikap var.
Şey deseydin keşke, sosyal deney yapıyorum.
Abi
yok yani, o zaman.
Ya biz o zaman bunun suç olduğunu bile bilmiyoruz ki. Koca çarşaf seriyorduk yere, 2 metrelik.
Gel üzerine, abi gel.
Yüzlerce CD böyle üstüne.
Aynen koyduk. Her filmden.
Bayağı bak bit pazarı mantığıyla ha. Evet, yerde hava güzelse her türlü satış vardı ve bir saatte ne varsa satıyorduk biz. İnanılmaz bir para kazandık yani.
Vallahi ben konu ya, bununla alakalı bir hikayem olmadığı için anlatmam çünkü korsan ne falan.
Yani ben de alıyordum, film kiralıyordum ama benim de yok yani öyle bir şey.
Hiç şey çıkmadım yani. Mesela Matrix aldığın içinden porno çıktı. Biz çok yapıyorduk.
Yok, çıkmadı.
Şerefsiz misiniz oğlum?
Aynen.
Bir de o şeyi yakardım yani. Bir dijital overlock bölümünün daha sonuna geldik. Daha nispeten bir önceki bölüme göre sakin geçtiğini düşünüyorum. Çok hararetli değildik ama.
Evet, niye?
Zenginlerin paralarına para kattık herhalde konuşarak. bu bölüm.
Evet ya, zenginin parasız yurdu şimdi boşuna dönmemişler.
Evet, yordu. Çağrı Paçin'i tenzih ediyoruz burada tabii
ki. Estağfurullah, biz zengin insanlar değiliz canım.
Sevgili Paçin, sevgili Paçin bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyoruz bu akşam.
Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun her şey için.
Ben Fatma Sesim Kurt. İnstagram'da her türlü detaylı bütün, evet, Instagram profiliminde ismi aynı, Fatma Sesim.
Tamam. Instagram için Çağrı Paçin diyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.
Belemir kullanıcı adım. Beni Belemir diye arattığınızda bulabilirsiniz. Bolu, Edirne, Lüleburgaz, Edirne, Edirne, Manisa, İzmir, Rize.
İki E ile yani. Evet, Hakan Kurt.
Benimki de Hakan Kurt diye aratırsınız ama kullanıcı adım nükleer başlıklı tasarımcı.
Hakan Kurt diye aratırsınız, nükleer başlıklı tasarımcı olarak bulursunuz.
Aynen öyle.
Evet, sevgiler, saygılar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
Kendinize cici bakın.
Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.
Evet.